Ayrım 53.
Sayfa 388. Dahiliye Nazırı Ar-Reşit Rey Bey, 28 Şubat 1919'da Paris'te Lord Hardinge'i, Beyrut eski valisi Halil Paşa ise 6 Mart 1919'da İngiltere'nin İstanbul eski elçisi Malley'i ziyaret ederek İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ni himayesine alması için görüşmelerde bulunurlar. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri, sayfa 167. Dipnot. Sina Akşin diyor ki, Vahdettin adeta çılgınlık derecesindeki bir ısrarla karşısına çıkan İngiliz temsilcilerinin olumsuz tavırlarını gördükçe bu duvarda bir gedik bulabilmek umuduyla hem sözcülerini hem başvurduğu kapıları değiştirerek çabasını sürdürüyordu. İstanbul Hükümetleri, sayfa 168. Damat Ferit, Yüksek Komiserlik Danışmanlarından Hohler'e, 5 Mart 1919'da bütün umudunun Allah'ta ve İngiltere'de olduğunu, istedikleri herhangi bir kimseyi tutuklamaya hazır olduğunu bildirir. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri, sayfa 229. Damat Ferit, 9 Mart 1919'da da Amiral Webb'i ziyaret eder. Amiral aynı günlü raporunda bu görüşme hakkında şunları bildiriyor. Kendisinin ve Padişah Efendisi'nin ümitlerinin Allah'tan sonra İngiltere Krallık Hükümeti'ne toplandığını beyan etti ve bunun Londra'ya bildirilmesini istedi. Yeşke, İngiliz Belgeleri, sayfa 9, Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri, sayfa 229. Amiral Webb'in 11 Mart 1919 günlü yazısı. Damat Ferit kabinesi düşünülmesi mümkün olan en İngiliz yanlısı kabinedir. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri, sayfa 230. 15 Mart 1919 Dahiliye Nazırı Artin Cemal'in Monitör Oriental gazetesine demeci. İttihat ve Terakki 800 bin Ermeni'yi öldürttü. Aktaran Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri, sayfa 198. Dipnot, İttihatçıları karalama ve İngilizlere yaranma gayretiyle hiçbir şey incelemeye dayanmadan söylenmiş olan bu uğursuz söz, Türkiye'nin başına büyük dertler açar. Artin Cemal 3 gün sonra iddiasını düzeltmeye çabalar ama ilk etki silinmez. Şu var ki İngilizlerle birlikte Damat Ferit hükümetlerinin, Ermeni cemaatinin, Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin hatta ABD'nin bütün çaba ve araştırmalarına rağmen kıyımla ilgili iddiaları doğrulayacak hiçbir belge bulunmamıştır. Bilal N. Şimşir, Malta Sürgünleri, sayfa 229-248, Yeşke bu sonucu şöyle özetliyor. Bir dağın tohumu beklenirken gülünç bir fare doğdu. İngiliz Belgeleri, sayfa 172. Ama Vahidettin Türkiye'den ayrıldıktan sonra 1923'te yayımladığı beyannamede bile bu gerçek dışı iddiayı sürdürecektir. Hilafet, sayfa 186. Meraklısı için not, Osmanlı arşivleri yıllardan beri Ermeni iddialarını kurcalayan bütün yabancı uzmanlara açık. Hiçbir belge bulamadıkları gibi kuşku uyandırıcı bir ize ve boşluğa da rastlamadılar. Yoksa kıyamet kopardı. Çünkü belgeler özel ve genel sayı, tarih, suret, ek dağıtıldığı ve gittiği yerlerde aldığı kayıt sayısı ve tarihi, gördüğü işlemler, verilen cevap ve benzeri gibi birbirine bağlı olan çeşitli öğeler ve notlar ile birlikte kronolojik bir dizi oluşturdukları için bir belge yok edilmiş olsa bile bir arşiv uzmanı bu boşluğu kolayca fark eder. Dizide bir boşluk varsa öteki öğelerin yardımıyla gerçek ortaya çıkarılabilir. Damat Ferit 30 Mart 1919'da İngiliz Yüksek Komiseri Amiral de Robeck'i ziyaret ederek babası Abdülmecid'in onu yani Vahidettin'i İngiliz devletine ve İngilizlere dostluk duygularıyla yetiştirdiğini, bugün takip ettiği gayenin Osmanlı hükümetini İngiltere devletine mutlak bir teslimiyetle bağlamak olduğunu söyler ve sultanla birlikte hazırladığını belirttiği gizli bir proje verir. Dipnot, babası Abdülmecid'in Vahidettin 4 aylıkken öldüğünü hatırlatırım. Osmanlı Devleti'ne bir İngiliz sömürgesi yapmayı amaçlayan bu projenin başlıca hükümleri özet olarak şöyledir. 1. Ermenistan, Doğu Anadolu'dan verilecek topraklarla bağımsız veya özerk bir Ermeni Cumhuriyeti haline getirilecektir. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri, sayfa 537. 2. İngiltere, Türkiye'nin dışa karşı bağımsızlığını korumak ve iç asayişi sağlamak için gerekli gördüğü yerleri 15 yıl süreyle işgal edecektir. 3. İngiltere Osmanlı nezaretlerinde yani bakanlıklarında gerekli görülen yerlere İngiliz müsteşarlar tayin edilmesini kabul edecektir. 4. İngiltere her ile bir başkonsolos tayin edecek ve bunlar 15 yıl müddetle valinin müşaviri olarak görev yapacaklardır. 5. Belediye ve parlamento seçimleri İngiliz konsoloslarının kontrolleri altında yapılacaktır. 6. İngiltere devlet merkezinde ve illerde maliyeyi sıkı bir kontrole tabi tutmak hakkına sahip olacaktır. Dipnot, bu acı belgeyi hazmetmek için biraz ara verelim ve Hasan Hüseyin Ceylan'ı dinleyelim. Vahdettin'in halife sıfatıyla ta başından itibaren bulunacağı bir Anadolu hareketinin dünya konjonktürünü altüst edeceğini ve Osmanlı'nın ikinci kez üstelik daha diri ve daha enerjik yeniden doğuşunu dünyaya bir kez daha göstereceğini tarih analistleri bugün bile ortaya koymaktadır. Biz de bu kanaatin sahiplerindeniz. Şimdilerde adına ikinci cumhuriyetçiler denilen aydınlar da bu kanaatin sahipleridirler. Büyük Oyun 2. sayfa 27-28. Padişahımız Türkiye'yi İngilizlerin ipoteğine vermek için çırpınacağına biraz gayrete gelip de Anadolu'ya geçseymiş, meğer ne harika işler olacakmış. Mustafa Kemal, İsmet Paşa, Fevzi Paşa, Rauf Bey ve benzerleriyle işbirliği yapacak değildi ya, o dünyayı altüst edecek görkemli yeniden doğuşu sağlamak için yanına herhalde damat Ferit Tevfik Paşa, yeğeni Sami Bey, damadı Ömer Faruk Efendi, Ali Kemal, Ali Rüştü, Müşir Zeki Paşa, Kiraz Hamdi Paşa, Ali Nadir Paşa, Süleyman Şefik Paşa, Kambur İzzet, Mustafa Sabri Efendi, Dürrizade, Abdullah Efendi, Said Molla, Rahip Fru, Filozof Rıza Tevfik, hatta Anzavur Ahmet Paşa gibi yakın adamlarını ve benzerlerini alırdı. Bu ne hammasi bir kurgu film ya da roman olur. Belki Tansu Çiller'e de bir rol bulunabilir. Amiral de Robeck'in 3 Nisan günlü raporuna dayanarak Yeşke İngiliz belgeleri sayfa 5 ve 38 ve Sina Akşin İstanbul hükümetleri sayfa 233, H. Bayur Hayatı ve Eseri sayfa 270 ve devamı, S.R. Sonyel Dış Politika 1. sayfa 50, Damat Ferit bu konuyu 8 Eylül 1919'da Amiral ve bir daha açacaktır. Yeşke İngiliz belgeleri sayfa 5, dipnot 13. Dipnot, İngiliz Dışişleri Bakanlığı bu ve benzeri bütün ikili ve gizli projeleri müttefikleriyle büyük anlaşmazlıklara ve liderliğinin sarsılmasına yol açacağı düşünce ve kaygısıyla sürekli olarak reddedecektir. Sina Akçil, İstanbul Hükümetleri sayfa 235, S.R. Sonyer Dış Politika 1. sayfa 163. Zaten amaçları da Türkiye'yi yönetmek değil, İngiltere'ye karşı çıkmaya heveslenecek bütün Müslümanlara ibret olacak biçimde cezalandırmaktır. Yüksek Komiser Amiral Kaltorp'un 5 Nisan 1919 günlü raporunda damat Ferit için şöyle yazıyor. Şahsına iyice güveneceğimiz bir kimse. Yeşke İngiliz belgeleri sayfa 9. Yüksek Komiser Amiral Kaltorp, damat Ferit'in Paris'e gitmeden önce 29 Mayıs 1919, kendisinden delegeler heyetindeki meslektaşlarına bile ifşa edilemeyecek bazı hususların İngilizlere bildirilmesine aracılık etmek üzere bir İngiliz memur tutup tutamayacağını sorduğunu Londra'ya rapor eder. Yeşke İngiliz belgeleri sayfa 10. 6 Mayıs 1919'da Said Molla İngiliz askeri ateşesine, İngiltere Osmanlı Devleti'nin yönetimine el koyarsa saltanat ve hilafetin İngiliz ellerinin elinde bulunduğunu gören Mısır ve Hindistan Müslümanlarının da İngiltere'ye dost olmanın gereğine inanacaklarını söyler. Sina Akşin İstanbul Hükümetleri sayfa 238. Damat Ferit, Amiral Kaltorp'u 3 Haziran 1919'da ziyaret eder ve yokluğu sırasında padişahın kişisel güvenliği bakımından kaygılı olduğunu söyler. Kaltorp da isteğine uygun olarak Yıldız Sarayı'na yakın kışlara İngiliz askerleri yerleştirilmiş bulunduğunu, bu ricasını göz önünde tutacağını bildirir. Sina Akşin İstanbul Hükümetleri sayfa 371, ilgili belge FO 371/4229-83495. Amiral Kaltorp'un 6 Haziran 1919 günlü raporuna göre Tevfik Paşa da İngiltere ile gizli bir anlaşmaya varılarak Osmanlı Devleti'nin kalan ülkesinin birliğinin ve İngiltere'ye bağlılığının sağlanmasını ister. Sina Akşin İstanbul Hükümetleri sayfa 571. Kaltorp aynı raporunda şöyle demektedir. Padişahın yalnız kendi kişisel güvenliğini düşündüğü. Bilal Nevşimşir İngiliz belgelerinde sayfa 6. 8 Haziran 1919 Şeyhülislam M. Sabri Efendi Mustafa Kemal'i geri çağırdıkları için General Dietz'e teşekkür eder. Bilal Nevşimşir İngiliz belgelerinde 1. sayfa 11. Damat Ferit 17 Haziran 1919'da Paris'te Barış Konseyi önünde muhtırasını okur. Bu muhtırada Türkçenin dolayısıyla Türkiye'nin güney sınırının Toroslar olduğunu ileri sürer. Sina Akşin İstanbul Hükümetleri sayfa 398-409. Bu ifade Türkiye'de çok büyük tepkilere yol açacaktır. Dipnos, dostu Rıza Tevfik bile şöyle yazıyor. Damat Ferit'in memleketin tarihinden bile layıkıyla haberdar değildi. Biraz da ben konuşayım sayfa 97. Damat Ferit'in bu açıklamasının öğrenilmesi üzerine TBMM verilen iki önergeyi görüşerek damat Ferit'in vatandaşlıktan çıkarılmasına ve vatana ihanetten yargılanmasına karar verir. İki önergeden birinin altında Vahidettinci'nin övüp durdukları Ziya Hurşit'in de imzası var. Birinci dönüm, zabıt cerideleri birinci sayfa 342-344. Bu arada Rıza Tevfik de hilafeti İngiliz hizmetine sunacaktır. Paris'te görüştüğü yüzbaşı W.F. Blake'a şöyle der: İngilizler tarafından desteklenecek olursa hilafet İngiltere'den yana muazzam bir güç olacaktır. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri, sayfa 411. Bahidettin 15 Temmuz 1919'da The Morning Post gazetesi muhabirine der ki: ben daima İngiltere'ye hayranlık besledim ve daima İngiltere'ye dost bir siyasetin destekleyicisi oldum. Yeşke, İngiliz Belgeleri, sayfa 5. 1919 Temmuz ortalarında R. Mümtaz Paşa ve saray mabeyincilerinden Emin Bey, Vahidettin'in talimatıyla İsviçre'deki İngiliz elçisine de İngiliz himayesi isteyen bir muhtıra verirler. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri, sayfa 407. 22 Temmuz 1919'da İngiliz ve Fransız yüksek komiserleri şu karara varırlar: padişahın desteklenmesi ve her çeşit ihtilale karşı konulması. Bilal Nevşimşir, İngiliz Belgelerinde 1. cilt, sayfa 48. Ayrıca Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri, sayfa 484-555. 30 Temmuz 1919'da damat Ferit İngiliz yüksek komiserliğinden Hoğlar'a yalnız Allah'a ve İngiltere'ye güvendiğini tekrarlar. Bilal Nevşimşir, İngiliz Belgelerinde 1. cilt, sayfa 66. 5 Ağustos 1919 Amiral Kaltorp'tan Lord Curzon'a, bugünkü Osmanlı hükümetinin desteklenmesine karar verildiği. Bilal Nevşimşir, İngiliz Belgelerinde 1. cilt, sayfa 69. Damat Ferit hükümeti 8 Ağustos 1919'a dahiliye nezareti kanalıyla bütün illere Kuvayi Milliye'nin dağıtılması için emir verir. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri, sayfa 488. Dipnot: Kazım Karabekir diyor ki, yeni nesil görsün ki Erzurum'da millet istiklali için Erzurum Kongresi adı ile kararını verirken, İstanbul'daki padişah ve hükümet ve bunlar gibi millet kanını emmeye hazırlanan Tufeyliler, Türk'ün istikbali için nelerle meşgul olmuşlardır. Yeni nesle ibret olsun ki emre rağm olan menfaatperest mahluklarla milletin yolu bir uçuruma müntehidir. İstiklal Harbimiz, sayfa 152. Damat Ferit hükümetinin 9 Ağustos 1919 günlü kararıyla Mustafa Kemal askerlikten çıkarılır, nişanları geri alınır ve fahri yaverliği kaldırılır. Yeşke, TKS kronolojisi, sayfa 56. Dipnot: 4 Şubat 1920'de Mustafa Kemal'in nişanları geri verilip askerlikten çekilmiş olduğu kabul ve ilan edilecektir. SR Sonyel, Dış Politika 1. sayfa 157. 9 Ağustos 1919 Yüksek Komiser Yardımcısı Amiral Webb'den Lord Curzon'a, bugünkü hükümetin, damat Ferit, galip devletler bakımından makbul fakat pek zayıf oldu. Bilal Nevşimşir, İngiliz Belgelerinde 1. sayfa 73. Damat Ferit, 4 Eylül 1919'da Town gazetesi muhabiri Pratt diye şöyle der: Milliyetçi hareket iddiatçıların büyük paralarla körükleyip yönettikleri ve savaş sırasında subay olmuş gençlerin yürüttüğü bir harekettir. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri, sayfa 509, SR Sonyel, Dış Politika 1. sayfa 69. 12 Eylül 1919'da damat Ferit ile 3 İngiliz temsilcisi arasında Osmanlı-İngiliz gizli anlaşması imzalanır. Maddeleri, özet olarak: 1. İngiltere Türkiye'nin bütünlüğünü ve bağımsızlığını tanıyacak. 2. Boğazlar ve İstanbul İngiltere'nin denetimi altında olacak. 3. Türkiye bağımsız bir Kürdistan'ın kurulmasına karşı çıkmayacak. 4. Türkiye İngiltere'nin Suriye ve El Cezire, yani Kuzey Mezopotamya üzerinden egemenliğini gerekirse fiili olarak sağlamasına yardımcı olacak ve hilafet gücünü Müslümanların bulunduğu İngiliz sömürgelerinde İngiltere'den yana kullanacak. 5. Milliyetçi akımları önlemek ve yönetimi korumak için İngiltere bir zabıta kuvveti örgütleyecek. 6. Türkiye Mısır ve Kıbrıs üzerindeki bütün haklarından vazgeçecek. 7. Bu anlaşma gayri resmi nitelikte olup İngiltere-Osmanlı delegelerinin bu esaslara uygun taleplerini desteklemeyi kabul eder. 8. Barış koşullarına dönüldükten sonra padişah İngiliz hükümetiyle 4. maddedeki esasları genişletip genelleştirecek gizli bir anlaşma yapacak. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri, sayfa 572. İlgili belge FO 371/5117E 260/83/44. ABD Yüksek Komiseri 26 Ağustos'ta İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında İngiltere-İran arasındakine benzer bir anlaşma imzalanacağı dair yaygın söylentiler olduğunu bildirmiştir. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri, sayfa 571, 356. dipnot. Ele geçirilen anlaşma suretini Mustafa Kemal 12 Aralık'ta Kazım Karabekir'e teller. Mustafa Kemal şöyle yazıyor: doğrulanması ve kanıtlanması için aslının ele geçmesine çalışılmaktadır. Dipnot: Kazım Karabekir, İstiklal Harbimizin Esasları, sayfa 158. Kazım Karabekir, Erzurum'a kadar gelen tahkik heyetinin aşılamak istediği düşünceleriyle bu anlaşma arasında bağlantı olduğu kanısında. Anlaşma metni 22 Ocak 1920'de The New York Herald Tribune gazetesinde yayınlanır. H. Boyer şöyle yazıyor. F. Bouillon, bu belgeyi kendisinin elde etmiş olduğunu ancak bir Amerikan gazetesinde yayınlanmasının daha tesirli olacağını düşündüğünden onu anılan gazeteye verdiğini bizlere söylemiştir ve olayın kesin olarak doğruluğu üzerinde direnmiştir. Hayatı ve Eseri sayfa 205. Birçok Türk ve yabancı yazar anlaşmanın doğru olduğunu kabul ediyor. Yalnız S.R. Sonyel anlaşmanın varlığını kuşkuyla karşılamaktadır. 1919 İngiliz-Osmanlı Gizli Anlaşması sayfa 437-449, belleten sayı 135-1970 Temmuz. Dipnot. Anlaşmanın içeriği İstanbul'un o güne kadarki politikasına da o tarihten sonraki birçok gelişmelere de uyuyor. Sina Akçin İstanbul Hükümetleri sayfa 571-577. Ama İngilizler kendi aralarındaki gizli yazışmalarda bile bu anlaşmayı inkar ediyorlar. Anlaşmayı imzalayan İngiliz temsilcilerin kimlikleri tam olarak açığa çıkarılamamış, ayrıca bugüne kadar belgenin aslı da bulunamamıştır. Yayımlanan tartışmalar dolayısıyla İngiliz arşivine de geçen bütün metinler kaynağı belirsiz suretlerdir. Aslı ortaya çıkana ya da bu anlaşmanın yapıldığı kesin olarak belgeleninceye kadar olayı ihtiyatla karşılamak gerektiği kanısındayım. Vahidettin'in tutumunu kanıtlamak için bu kuşkulu olaya sarılmaya hiç gerek yok. Sadece 30 Mart 1919 günlü öneri yeter de artar. Üstelik aynı nitelikte ve kanıtlanmış başka önerileri de var. Damat Ferit 13 Eylül 1919'da yeni yüksek komiser de Robek'i ziyaret ederek milli hareketi ezmek için ya bir Türk kuvvetinin gönderilmesine izin verilmesini ya da müttefiklerin stratejik noktaları işgal etmelerini önerir. Sina Akçin İstanbul Hükümetleri sayfa 578. E. Ulubelen sayfa 198. T. Baytok İngiliz kaynaklarından Türk Kurtuluş Savaşı sayfa 39. Damat Ferit aynı görüşmede milli hareketin sayıları 500'ü geçmeyen bir avuç subay tarafından başlatıldığını söyler. S.R. Sonyel Dış Politika 1. sayfa 141. Bilal Nevşimşir İngiliz belgeninde 1. sayfa 102. Amiral de Robek'in 19 Eylül 1919 günlü raporu, şimdiki Osmanlı hükümetinin desteklenmesi, hükümet değişikliğinin arzu edilmeyeceği. Bilal Nevşimşir İngiliz belgesinde 1. sayfa 107. 30 Eylül 1919'da Amiral de Robek'ten Lord Curzon'a, Sultan İngiliz otoritelerinden kuvvet kullanarak milliyetçileri durdurmalarını istedi. E. Ulubelen sayfa 201 belgede 530. Damat Ferit'in yaveri Kemal Bey'in 30 Eylül 1919'da İngiliz Ataşe Militeri Yarbay J.I. Smith'e söyledikleri. Sadrazam Ferit Paşa İngiliz'in her isteğini kabul edebilecek kadar zayıftır. Milli hareketin önemini kavrayamamaktadır. Bilal Nevşimşir İngiliz belgesinde 1. sayfa 132. Amiral Webb'in 8 Ekim 1919 günlü raporu. Eski sadrazam yani damat Ferit, padişahın tahtından indirileceğinden kaygı duyduğunu söyledi. Bilal Nevşimşir İngiliz belgesinde 1. sayfa 133. İngiliz Yüksek Komiserliğinden Hohler'in hazırladığı muhtıra, Osmanlı Hanedanı'nın artık tükenmiş göründüğü, Bilal Nevşimşir İngiliz belgesinde 1. sayfa 185. Seyit Abdülkadir 9 Aralık 1919'da İngiliz Yüksek Komiserliğinden Hohler'a şu bilgiyi verir, damat Ferit bana eğer yeniden sadrazam olursa Kürtlere özellik vereceği vaadinde bulundu. T. Baytok İngiliz kaynaklarından Türk Kurtuluş Savaşı sayfa 32. 15 Aralık 1919 Amiral de Robek'ten Lord Curzon'a, geçen de Sultan benimle görüşmek istedi reddettim. 24 Aralık 1919'da dışişlerinin cevabı iyi yaptınız. Robek'çe devam ediyor. Sultan kendisini bize teslim etti. Çünkü tek dayanağı İngiltere hükümetidir. Yeşke TKS kronolojisi 1 sayfa 80 Kurtuluş Savaşı günlüğü 2. sayfa 250. 1920 25 Mart 1920 günlü İngiliz askeri istihbarat raporu, İstanbul'da milliyetçi liderlerin tevkiflerini padişahı rahatlattığı, Bilal Nevşimşir İngiliz belgesinde 2. sayfa 3. 11 Nisan 1920 Amiral de Robek'ten Lord Curzon'a, İngiliz Yüksek Komiserliği'nin milliyetçilere karşı kuvvetlerin silahlandırılmasına müsaade edeceği, galip devletlerin damat Ferit hükümetini tamamen destekleyecekleri, Bilal Nevşimşir İngiliz belgesinde 2. sayfa 29. 20 Nisan 1920 Lord Curzon'dan Amiral de Robek'e, milliyetçilere karşı kuvvet kullanmasında İstanbul hükümetinin desteklenmesinin uygun olduğu, Bilal Nevşimşir İngiliz belgelerinde 2. sayfa 44. 23 Nisan 1920 Yüksek Komiser Vice Amiral Webb'den Lord Curzon'a, Anzavur'a ulaştırılmak üzere Karabiga'ya cephane vesaire gönderileceği, Bilal Nevşimşir İngiliz belgelerinde 2. sayfa 65. 30 Nisan 1920 İngiliz İstihbarat Raporu, İstanbul hükümetinin Anadolu halkını milliyetçilere karşı ayaklandırma konusunda bir komite kurdu. Bilal Nevşimşir, İngiliz belgelerinde 2. cilt sayfa 81. 27 Mayıs 1920 Amiral de Robeck'ten Lord Curzon'a, damat Ferit'in Anadolu asilerini bastırmak için 10 bin kişilik bir kuvvet kurup silahlandırmak istediği, barış anlaşmasından şikayet eden sadrazama, anlaşmanın çok sert olacağını mütarekeden biri söylendiğini hatırlattı. Bilal Nevşimşir, İngiliz belgelerinde 2. cilt sayfa 117. Dipnot: Sovyetler 24 Kasım 1917'de İngiltere ve Fransa ile Rusya arasında imzalanan Türkiye'nin bölüşülmesiyle ilgili gizli anlaşmaları açıklamış, bu bilgiler İstanbul gazetelerinde de yayımlanmıştır. İngiliz yetkililer de Türkiye'nin geleceği için ne düşündüklerini hem savaş içinde hem mütarekeden sonra açıkça ve sürekli olarak söylemişlerdir. S.R. Sonyel, Dış Politika 1. sayfa 81. Yeşke, İngiliz belgeleri sayfa 21 ve devamı 52-54. Bayır, Hayatı ve Eseri sayfa 311-318. Türkiye Devleti'nin Dış Siyasası sayfa 21. Bu bilgi ve açık uyarılara rağmen İstanbul yönetimi İngilizlere yaltaklanarak bir sonuç alabileceğini umut eder. Hatta Sevr Anlaşması'nı gördükten sonra bile yaltaklanmayı sürdürür. 30 Mayıs 1920 Albay Lawrence'ın demeci: Türkiye'deki tek müttefikimiz sultandır. The Sunday Times, Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3. sayfa 67. 6 Haziran 1920 Amiral de Robeck'ten Curzon'a, damat Ferit yerinde kalabilirse çok faydalı olabilir. Ulu Belen sayfa 278. 10 Haziran 1920 Amiral de Robeck'ten Lord Curzon'a, sadrazam damat Ferit istikbaldeki Türk devleti için İngiliz himayesi istedi ve yeni prensin, yani yeni veliahtın tamamen İngiliz dostu olarak yetiştirileceğini söyledi. Ulu Belen sayfa 262, belge 180. Anlaşılan veliaht Abdülmecid'i gözden çıkarmışlar. S.R. Sonyel, Dış Politika 2. sayfa 99. Damat Ferit'in nazırları Reşit Rey ve Cemil Topuzlu Paşa 23 Haziran 1920'de İngiliz Yüksek Komiserini ziyaret ederek Türkiye'yi İngiltere'nin idaresine vermek suretiyle bu memleketi adil bir barışa ve sükûna kavuşturmak isteğinde ısrar ederler. Yeşke, İngiliz belgeleri sayfa 11. 15 Temmuz 1920 İngiliz istihbarat raporu: Yunan başkomutanı ile Anzavur'un adamlarından Şah İsmail'in Bandırma'da bir anlaşma imzaladığı. Bilal Nevşimşir, İngiliz belgelerinde 2. sayfa 226. 16 Temmuz 1920 günü damat Ferit Amiral de Robeck'i ziyaret eder. O gün söylediklerinden bazı bölümler: Milliyetçiler yalnız Türk hükümetinin değil, aynı zamanda İngiltere'nin de düşmanıdır. Türk köylüsü nereden gelirse gelsin yapılacak bir barış teklifini kabule hazırdır. Eğer Yunanlılara Ankara'ya, hatta Sivas'a kadar gitmeleri emredilse, ilerleyişleri askeri bir yürüyüş niteliğinde olur, Erzurum'a kadar hiçbir direnmeyle karşılaşmazlar. Dipnot: Dolaylı olarak Yunanlıların harekete geçirilmesini teşvik ettiğine dikkatinizi çekerim. İngiltere'nin Türkiye'de düzenin yeniden sağlanmasına yardımcı olmayı kabul etmesi şartıyla padişahtan aşağıya doğru herkes Sevr Anlaşması'nın imzalanmasına taraftar bulunmaktadır. T. Baytok, İngiliz kaynaklarından Türk Kurtuluş Savaşı sayfa 123. Bilal Nevşimşir, İngiliz belgelerinde 2. cilt sayfa 222.